Ayrım 11 Antik Yunan ve Roma Hikayeleri Emily Kip Baker Sayfa 135 17. Bölüm Hades ve Yeraltı Ülkesi. Dünyanın ilk günlerinde tanrılar Olimpos'ta yaşamaya başlamadan evvel bütün evren titanların elindeydi. Aralarında en güçlüsü kız kardeşi Rhea ile evlenerek 3 erkek ve 3 kız evlat Zeus, Hades, Poseidon, Demeter, Hestia ve Hera sahibi olan Kronos'tu. Titanları alt eden Kronos ve Rhea uzun çağlar boyu yere ve göğe hükmetti. Fakat Kronos'un zulmü çocuklarını isyana mecbur edince evrende büyük bir savaş çıktı. Bu savaşta çocukları babaları Kronos'a karşı saf tutarken Kronos da diğer titanları yardıma çağırdı. Yıllar süren savaşın ardından 6 kardeş Kiplopların yardımıyla birlik olan titanları yendi ve kendilerine karşı savaşmayan birkaçı haricinde hepsini Tartaros'un dipsiz karanlıklarına hapsetti. Yeni hükümdarları tanıyacak kadar bilge olanların arasında Mnemosyne yani hafıza ve adalet tanrıçası Temis yer alıyordu. Zeus'un hükümranlığını kabul etmeyen titanların soyundan gelenler Etna'nın derinliklerine hapsedildi. Sürekli yer altına alt üst ederek Hades'i krallığının emniyeti için endişelendiren devler buraya hapsedilenlerdi. Devlerden birkaçı bağışlanmıştı. Bunların başında gökyüzünü sırtında taşımakla cezalandırılan Atlas ve Zeus'a mücadelesine yardım ederek mağlup titanlarla aynı kaderi paylaşmaktan kurtulan Prometheus ve Epimetheus geliyordu. Kronos'un çocukları dünyanın hakimi olduktan sonra diğer iki erkek kardeşe de evrenden pay verilmesi koşuluyla liderleri olarak Zeus'u seçme konusunda hemfikir oldular. Böylece yapılan paylaşımın ardından Hades kendi ismiyle de anılan yeraltı ülkesinin hükümdarı oldu. Poseidon denizlerin egemeni oldu. Kız kardeşi Hera ile evlenen Zeus ise yer ve gökyüzünün hakimi olarak Olimpos'a yerleşti. Her ölümlü Hades'in krallığından korkardı ve bu krallığın hükümdarı yüreklerine büyük bir korku salardı. Hades'in zaman zaman yeryüzünü ziyaret ettiği bilinse de kimse yüzünü görmeyi dilemezdi. Her insanoğlu korkunç kralın karşısına çıkacağı ve kendisine sayısız ölünün arasında bir yer işaret edileceği anın gelmesinden çekinirdi. Hades'e hiç tapınak adanmadı. Gerçi kimi zaman insanlar sunaklar inşa edip ölmüşlerinin ruhuna merhamet göstersin diye bu amansız tanrıya yalvarmak maksadıyla üzerinde adaklar adarlardı. Onuruna düzenlenen şenlik 100 senede yalnızca bir kez kutlanırdı. Bu şenliklerde de yalnızca siyah renkli hayvanlar kurban edilirdi. Hades'in hükmettiği yeraltı ülkesi derinlerde dünyanın merkezinde yer alırdı. Fakat bu diyarı açılan pek çok geçit vardı. Bu geçitlerden biri sulardan yükselen pusun çok fena olması nedeniyle üzerinde kuşların uçamadığı Avernus Gölü yakınlarındaydı. Gölün kendisi Vezüv yakınlarındaki sönmüş bir yanardağın içerisindeydi. Oldukça derindi ve etrafı sık ormanlarla kaplı yüksek yamaçlarla çevriliydi. Hades'e ilk iniş kolaydır. Şair Vergilius Facilis Descensus Averno der. Fakat hiçbir ölümlü tekrar gün ışığını görememekten korkar, karanlığın derinliklerine inmeye cüret edemezdi. Hades'in kapılarında 3 başlı vahşi köpek Kerberos oturur, hiçbir canlının kapılardan geçmesine, bir kez içeriye kabul edilmiş bir ruhunsa tekrar dışarıya çıkmasına izin vermez. Buradan Hades'in derinliklerine uzun, karanlık bir yol uzanır. Bu yol Hades'in tahtı etrafında akan nehirlere ulaştıktan sonra nihayet yok olur. Kokitus nehrinin suları Tartaros'a mahkum edilmiş, mutsuz ruhların sonsuza dek döktükleri yaşlardan meydana geldiği için tuzludur. Hades'in bu bölümü özellikle günahkarlara ayrılmıştır. Her daim alev alev yanan Phlegeton nehri Tartaros'u Hades'in geri kalanından ayırır. Kaynar sularını geçmeye zorlanan ruhun hali haraptır. Kara ve bulanık bir nehir olan Acheron'un kıyılarında aydınlık dünyadan henüz gelmiş olanlar durur. Herkes bu nehri geçip Hades'in yargı tahtı karşısına çıkmak zorundadır. Çamurlu akıntı üzerinde hiçbir köprü yoktur. Akıntı öyle hızlıdır ki en yiğit yüzücü bile bu azgın sulara dalamaz. Geçmenin tek yolu ise ölümün laneti dünyaya ilk uğradığından beri küreklerini elinden bir an bile bırakmayan yaşlı kayıkçı Haro'nun su sızdıran kurt yeniği kayığına binmektir. Obolos adı verilen madeni para ile Haro'na ödeme yapmayan hiçbir ruhun su sızdıran kayığa binmesine müsaade edilmez. Defin işlemleri esnasında beden gömülmeden önce bu madeni para ruhu Hades'in tahtına ulaşmakta zorluk çekmesin diye ölünün dilinin üzerine yerleştirilir. Olur da bir ruh bu ödemeyi yapamazsa kayıkçı tarafından merhametsizce kenara itilir ve burada 100 sene beklemesi gerekir. Bu süre tamamlandığında Haron huysuzlanarak ödeme yapamayan ruhu ücretsiz taşır. Dengesiz kayık yalnızca birkaç ruh taşıyabildiğinden ileriki kıyıda her daim nehrin karşısına geçmek için yaygara koparan bir grup aceleci ruh bulunur. Fakat Haron'un hiçbir zaman acelesi yoktur. Keyfinin olmasını bekleyen acınası kalabalığı bazen küreğiyle iteler. Tanrıların yeminlerin en korkuncu, en geri dönüşü olmayanını kutsal suları üzerine ettikleri Styx nehri de ölüler ülkesindedir. Hades'in tahtının öte tarafındaysa ağır ağır akan Lethe vardır. Bu nehrin sularından yalnızca Elysion ovalarında mutluluk dolu ebedi günler geçirecek olan ruhlar içebilir. Bu kutsanmış ruhlar Lethe'nin sularından içer içmez yaslarını tutan dostlarına duydukları özlem, ruhun dünyadaki yaşantısında tattığı neşe, keder, zevk ve acılar unutulur. Elysion ovalarında kasvetiyle Hades'in diğer bölümlerine çöken karanlık yoktur. Burada 3 kez kutsanmışların ruhlarının gezindiği çayırları loş bir ışık aydınlatır. Burada söğütler ve ulu kavak ağaçları vardır. Asfodel çayırları soluk renkli çiçeklerinden hafif bir hoş koku salar. Orada insanoğlu yaşamların en kolayını sürer. Ne kar, ne donduran soğuk, ne de yağmur vardır orada. Odessa 4. kitap 722. dize. Tartaros'un karanlık dehlizlerinde yankılanan inlemeler Elysion ovalarında huzur içinde yaşayanların kulağına erişmez. Acı dolu eziyetleri ise sonsuza değin gözlerinden gizlenmiştir. Hades'in tahtının yanı başında ellerinde yaşam ve ölüm iplerini tutan ölümsüz kız kardeşler, Mireler, Parkae olarak da anılırlar, oturur. En gençleri Kloto ipliği eğirir. İkinci kız kardeş Lakeesis, insan deneyimini oluşturan neşe, keder, umut ve korkuları işler ipliğe. En büyük kız kardeş Atropos, elinde dev bir makasla cılız ipi keseceği zamanı bekler vaziyette yanlarında oturur. Hades ile kraliçesi Persefon, kara bir tahtın üzerinde yan yana oturur ve ölüler ülkesini oluşturan sayısız ruha hükmeder. Tahtın üzerine bu ebedi karanlığı seven uğursuz bir baykuş düner. Tahtın diğer köşesinde ise bir zamanlar bembeyaz tüyleriyle Apollon'un en sevdiği habercisi olan kara kanatlı kuzgun durur. Kuzgun bu saygın konumunu bir keresinde Apollon'a ilettiği kötü haber yüzünden yitirmiştir. Apollon o zamanlar güzel saçlı Koronis'e tutkulu bir aşk duyuyordu. Genç kızın gönlünü çalma konusunda kimsenin kendisini gölgede bırakamayacağına inanan Apollon, böylesi güzellikte bir ölümlü tarafından sevildiği düşüncesiyle mutlu oluyordu. Fakat bir gün kar beyaz kuzgunu telaş içerisinde Olimpos'a uçtu ve Apollon'a genç kızın başka biriyle görüştüğü haberini verdi. Bu riyakarlık karşısında öfkelenen Apollon okunu kaptı ve sadakatsiz Koronis'i vurdu. Ama bedenini cansız vaziyette yerde uzanırken gördüğü an öfkesine kapılarak yaptığı şeyden pişmanlık duydu ve onu hayata döndürmeye çabaladı. Fakat tüm çabaları nafileydi. İyileştirme sanatında becerikli olsa da genç kızı kurtaramadı. Kapıldığı derin acıyla kötü haberi getiren talihsiz kuzgunu lanetleyerek sonsuza dek huzurundan def etti. Ardından kuzguna döndü. Seni boş boğaz, ettiğini çek. Artık habercim değilsin. Boş laflarını da al, defol git Hades'e. Gevezeliğinde Hades'i usandır. Git canavar, asla geri dönme. Bundan böyle tabiatın gibi tüylerin de kara olsun. Sakse, Hades'in tahtının yanında nehri geçen her ruhu sorguya çeken yeraltının üç yargıcı Minos, Radamantus ve Aeacus oturur. Yeni gelenin geçmiş yaşantısına dair her bir detayı öğrendikten sonra korkmuş ruhu, gözleri bağlı adalet tanrıçası Temis'e teslim ederler. Temis ruhun iyi ve kötü icraatlarını şaşmaz terazilerinde tarafsızca tartar. İyilikleri kötülüklerinden ağır basarsa ruh nazikçe Elysion ovalarına götürülür. Fakat şayet tam tersi olursa zavallı ruh işlediği kötülüklerin bedelini ateşlerde, ateşten kapıların ardında yanarak ödemek üzere Tartaros'a sürülür. Suçlu olanlar ruhları işkence yerlerine götürmek için kamçılarını kullandıkça yılandan saçları savrulan Erinyeler tarafından bu kapılara getirilir. Bazen intikam tanrıçası Nemesis de Erinyelere katılır. Talihsiz ruhu acımasız kırbacıyla Flegeto'nun ateşli sularına sürükler ve Tartaros'un ateşten kapılarına giden yoldan sapmadığından emin olur. Dipnot: Erinyeler itaatsiz evlatları, ihtiyarlara edilen hürmetsizliği, yalancı şahitliği, cinayeti, misafirlere hiyaneti ve hatta dilencilere kaba davranılmasını cezalandırmak üzere yeryüzünü ziyaret ederlerdi. İşkenceyle ölen ve geride intikamını alacak kimsesi olmayan ruhların kanını yerde bırakmazlardı. Öyle ki annesini öldüren Orestes'e zulmettiler ve İbikus'un katillerini cezalandırdılar. Apollo'nun çok sevdiği bu ozan bir müzik yarışması için Korint'e gidiyorken iki eşkıyanın saldırısına uğradı. Yere uzanmış son nefesini verirken gökyüzünde uçan bir turna sürüsüne seslendi ve kanını yerde koymamalarını istedi. Cesedi bulunduğunda Yunanlar çok üzüldüler. Katilleri bulmak için ne kadar uğraştılarsa da bulamadılar. Sonraları büyük bir kalabalık koronun Erinyeleri canlandırdığı bir oyunu seyretmek için toplanmıştı. Siyah giymiş koro üyeleri yalnızca kemikleri kalmış ellerinde kasvetli alevlerle yanan meşaleler taşıyarak sahneye çıkınca bütün seyirciler fena halde ürperdi. Koro üyeleri uygun adım ilerleyince seyirciler kansız yanaklarını ve saç yerine yılanlarla kaplı başlarını görebildi. Ardından koro üyeleri bir şarkı tutturdu. Gizli cinayeti işleyene ızdırap bekler. Biz gecenin korkunç varlıkları onu rahat bırakmayız. Ne bu hayatta ne de sonrasında. Yorulmadan peşindeyiz, merhamet nedir bilmeyiz. Son nefesine dek asla huzur vermeyiz. Erinyeler bu tuhaf şarkılarını bitirince gökten kara cisimler süzüldü. Kalabalığa çöken korku dolu sessizliğin içerisinde bir feryat duyuldu. Bak yoldaş, İbikus'un turnaları. Böylece kendilerini ele veren katiller derhal yakalandı ve suçlarını itiraf ettikten sonra idam edildiler. Bu olayın tanıklar üzerindeki etkisi mübalağa edilmemiştir. Çünkü tragedya şairi Aesiklus'un bir oyununda 50 oyuncudan oluşan bir grup Erinyeleri canlandırdığında izleyicilerin birçoğunun bayıldığı, titreme nöbeti geçirdiği ve bunun üzerine yöneticilerin daha sonra böyle bir sahnenin canlandırılmasını yasakladığı bilgisi belgelerde mevcuttur. Kapılar yeni gelen ruhun ardından kapanır kapanmaz, yürek dağlayan inlemeler acılar içerisinde tanrılara kafa tutmaya cüret edenlerin küfürleriyle karışırken yeni bir gürültü kopar. Dinleyenin kulağına ilişen tüm bu korkunç seslerin arka fonunda denizin hüzünlü uzun uğultusuna benzer acı dolu bir inleme sesi duyulur. Bu ses sanki yüksek sesle feryat etmek için fazla güçsüz düşmüş milyonlarca gırtlaktan geliyor gibiydi. En derin inlemeler Argos kralı Danaos'un güzel kızları Danaitlerden gelir. Onlar sonsuza dek dipsiz bir kazanı suyla doldurmak zorundadır. Ellerinde testilerle imkansız görevlerine başlamak üzere nehre iner, sonra dik yamacı bitap halde tırmanarak suları her daim boş olan kazana boşaltırlarken yürek burkan bir manzara oluştururlar. Yorgunluğa yenik düşüp bir anlığına bile dururlarsa Hades'in hizmetkarları onları kırbaçlayarak görevlerinin başına döndürür. Cezaları çok ağır, fakat bu cezayı hak etmek için işledikleri suçun da aşağı kalır yanı yok. Danaos'un 50 kızı, Danaos'un erkek kardeşi Aegyptos'un 50 oğlu ile evlendirildi. Düğün kutlamaları sırasında Danaos kadim bir kehaneti anımsadı. Kehanete göre ölümü damadının elinden olacaktı. Canından endişe eden Danaos, kahinin öngörüsünü kızlarıyla paylaştı ve her birine bir hançer vererek kocalarını öldürmelerini istedi. Düğün akşamı Aegyptos'un oğulları içtikleri şarapla sarhoş olunca yeni eşleri sinsice yaklaşarak onları uykularında öldürdü. Danaos artık güvende olduğundan emindi, fakat sonrasında kızlarından birinin duyduğu sevgi yüzünden kocasının canına kıyamadığını öğrendi. Bu damadı kardeşlerinin intikamını almak için yanıp tutuşuyordu. Kötü kalpli Danaos'u buldu ve kendi canına kastetmesi beklenen hançerle öldürdü. Böylece kehanet gerçekleşti. Tanrılar zalim kız kardeşleri, kocasını kurtaran Hipermenestra hariç Tartaros'taki bu ölümsüz görevle cezalandırdı. Danaitlerin yanında Tantalos durur. Niobe'nin babası olan Tantalos dünyadayken yüreksiz ve gaddar bir kraldı. Tebaasına kötü davrandı, tanrılara baş kaldırdı ve kendi buyruklarını ülkesinin dini yapmaya cüret etti. Tanrıların insanların inandığı kadar muktedir olmadığını söylerdi. Tanrılar bir ziyafette öz oğlu Pelops'un etini ikram ederek onlara hakaret etti. Tanrıların bu nahoş ziyafetin altında yatan gerçekleri hiçbir zaman öğrenemeyeceğine inanıyordu. Fakat tanrılar durumu fark etti ve yemeğe el sürmediler. Fakat halen Hades'te tutsak olan kızının yasını tutan zavallı Demeter, neler olup bittiğini anlayamadan delikanın omzundan bir ısırık aldı. Tanrılar Pelops'u hayata döndürdüğünde Demeter dikkatsizliği nedeniyle büyük üzüntü duydu ve ona fil dişinden bir omuz verdi. İnsafsız Tantalos ise Tartaros'un işkenceleriyle cezalandırıldı. Çenesine kadar berrak sulara gömülüdür. Susuzluktan kırılsa da sudan hiçbir zaman içemez. Çünkü ne zaman başına eğse sular geri çekilerek ayrılmış dudaklarından uzaklaşır. Tepesinde ise lezzetli meyvelerle dolu bir dal asılıdır. Fakat acıkıp bu meyveleri koparmaya çalıştığında dal sabırsız parmaklarından kaçar. Böylece elde edemeyeceği yiyecek ve içecekleri görerek sonsuza dek boş yere umutlanmış vaziyette kalır. Tantalos'un yakınlarında yine bir kral olan Salmoneus vardır. Salmoneus, Zeus'un kılığına girerek tanrılara meydan okuma cüretinde bulunmuştu. Pirinçten dev bir köprü yaptı ve bir yandan üzerinde arabasına binerken, bir yandan da aşağıda bekleyen insanlara yanan meşaleler fırlattı. Onları korkutarak kendisinin göklerin güçlü şimşekler fırlatan hükümdarı olduğuna inandırmayı umuyordu. Kutsallığına karşı yapılan bu saygısızlık Zeus'u çok öfkelendirdi. Zeus derhal gerçek bir şimşek aldı ve kibirli kralı öldürdü. Salmoneus Hades'in huzuruna geldi ve akıbeti derhal kararlaştırıldı. Halen her an üzerine düşerek onu ezme tehdidinde bulunan dev bir kayanın altında oturduğu dehşet verici Tartaros'a sürüldü. Bahtsız krallardan biri de Sisyphus'tur. Korint'in hükümdarı iken şöhretli bir hırsız oldu. Büyük servetinin verdiği kibirle tanrıları hiçe saymaya cüret etti. Bu nedenle Tartaros'a mahkum edildi. Cezası ise kocaman bir kayayı yuvarlayarak dik bir tepenin zirvesine çıkarmaktır. Zirveye varır varmaz kaya ağrıyan kollarından kayar ve tepenin en aşağısına yuvarlanır. Sisyphus derhal bu imkansız görevine yeniden başlamak ve kayayı zirveye doğru itmek zorundadır. Pek çok zorlu adım ve inlemeyle yüksek tepenin zirvesine taşır koca yuvarlak bir kayayı. Homeros, Pope'un İngilizceye çevirisinden. Sisyphus'un ötesinde vücudu 36.500 metrekare yer kaplayan bir dev olan Titius uzanır. Tartaros'un karanlığına mahkum edilmesinin nedeni hitaplarıyla bir tanrıçaya hakaret etmiş olmasıdır. Böylece tıpkı Prometheus gibi bir kayaya zincirlenmiştir ve bir akbaba ciğeriyle beslenir. Onun yanında Ixion vardır. Ixion'a genç kızın babasına büyük bir servet ödemesi koşuluyla genç kızla evlenebileceği sözü verilmişti. Ixion bu koşulu kabul etti fakat genç kız karısı olduğunda kızın babasının yaygara koparmasına rağmen bu parayı ödemeyi reddetti. Sonunda ısrarlardan usanan Ixion yaşlı adamı öldürdü. Fakat bu yaptığı cezasız kalmadı. Çünkü tanrılar onu huzurlarına çağırarak bu acımasızlığı açıklamasını istediler. Ixion kendini öyle iyi savundu ki Zeus neredeyse onu bağışlayacaktı. Ama küstah ölümlünün Hera'ya kur yaptığını görünce vazgeçti. Bu suç göz ardı edilemezdi. Böylece Ixion Tartaros'a gönderilerek durmadan dönen bir ateş çemberine bağlandı. Eğer asil Leta nehrinin izlediği yolu takip etmek mümkün olsaydı, Hades'in güneşsiz diyarından uzakta, uyku tanrısı Hipnos ile ikiz kardeşi ölüm tanrısı Thanatos'un yaşadığı, sessiz bir mağaranın bulunduğu huzurlu bir vadiye doğru aktığı görülebilirdi. Güneş ne doğduğu, ne battığı, ne de arada geçen vakitte buraya gelemez. Loş ışıkla karışan sis tuhaf bir alacakaranlık oluşturur. Ne bir kuş sabahı haber verir ne de uyumayan köpekler sessizliği böler. Ne vahşi ne de ehil bir hayvan, ne bir dal çıtırtısı ne de insan sesi, suskun istirahatin mesken edindiği mükemmel durgunluğu bozar. Mağaranın önünde pek çok gelincik ve başka uyku veren bitkiler açar. Gece bu bitkileri toplar, suyunu sıkar ve karanlıktaki yeryüzüne uyku serper. Mağaranın içerisinde paslı menteşeleri gıcırdayacak kapılar yoktur. Uyku tanrısı Hipnos'un üzerinde uyuduğu kara abanozdan yapılmış, üzerinde kara tüylerin dalgalandığı, kara kumaşlarla kaplı yatağın bulunduğu odanın girişinde bekçi beklemez. Uyku her şeyin dinlencesi, hiçbir endişenin yaklaşamadığı tanrıların en narini, günün meşgaleleriyle yorulan insanların yüreğini ferahlatan ve işleri için ihtiyaç duydukları gücü veren iç rahatlığıdır. Hipnos'un yakınında pek çok oğlundan biri olan Morpheus oturur. Babası uykudayken başında nöbet tutar ve kimsenin uykusunu bölmemesini sağlar. Bu tanrı bir elinde bir vazo tutar, diğeriyle de mahmurluk ve uyku getiren gelincikleri sallar. Bazen çeşitli kılıklara bürünerek geceleri insanlara görünür ve daima karanlıkta ses yapmayan kanatlarıyla uçar. Hipnos'un yatağı başında gölgemsi formlar olan ormandaki yapraklar ya da sahildeki kum taneleri kadar çok sayıdaki rüyalar uçuşur. Odanın uzak bir köşesinde dehşetli kabuslar pusuda bekler. Mağaradan kaçarak uykudaki ölümlüleri ziyaret ederler. Fakat rüyaların aksine yeryüzüne gitmelerine Hermes kılavuzluk etmez. Uyku vadisinden iki çıkış kapısı vardır. Biri boynuzdan, öteki fil dişindendir. Rüyaların ah yabancı, bazıları anlamsız. Boştur, asla gerçekleşmezler. Gölge biçimleri için iki kapı vardır. Biri fil dişinden, diğeri boynuzdan. İşlemeli fil dişinden gelen rüyalar yalancı vaatlerle aldatır. Fakat cilalanmış boynuz kapılardan geçen ve insanlar tarafından görülenler daima doğrudur. Bryant'ın İngilizce'ye çevirisinden Odessa Kitap 19 Dize 679. Ölüm tanrısı Thanatos uyku mağarasındaki odalardan birinde kalır. Bir iskelet kadar cılız, sarmal kumaşlara sarılı, korkunç görünümlü bir tanrıdır. Bir elinde kum saati, diğerinde ise keskin bir orak tutar. Bir insan yaşamının sona yaklaştığını anlamak için saatinden akan kumu seyreder. Son kum tanesi de düşünce sessizce ve kimseye görünmeden uyku vadisinden süzülerek yeryüzüne gelir. Burada yaklaşırken entarisinin hışırtısını dahi işitemeyen ölümlünün canını alır. Aldığı can ister bir çocuğun, ister bir gencin canı olsun, onun için bir önemi yoktur. Onlara karşı da ihtiyarları olduğu kadar merhametsizce yaklaşır. Zenginle fakir arasında da ayrım yapmaz. Eskiler uyku mağarasında yaşayan tanrılara güven duymazlardı. Tüm evren Thanatos'tan korkardı. Kimse ona tapınmaz, onuruna tapınaklar inşa etmezdi. Fakat kimi zaman kendilerinden uzak durması için adaklar adanırdı. Sanat eserleri de yalnızca güzel biçimde sunulurdu. Çünkü gerçekte geleneklerin tarif ettiği korkunç görünme sahip olduğuna inansalar da zarafet düşkünü Yunanlar mermere bu tür dehşetleri işlemeyi istemezdi. Bu nedenledir ki ölümün ne zaman heykeli yapılsa genellikle erkek kardeşi ile bir arada gösterilir. İkisi de başları gelincik ya da horoz ibi çiçekleriyle taçlandırılmış, yorgun ellerinde ters dönmüş meşaleler tutan uyuyan delikanlılar olarak tasvir edilir. 11. ayrımın sonu. Sayfa 146.